genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Caner Tassaman olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsın Fatih'ciğim?
Sağ olun, sizler nasılsınız hocam?
Bir Ramazan gününde daha buradayız. Ramazan'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Allah nice hayırlı programlar nasip eder.
Amin. Yine Ramazanlar nasip etsin Rabbim. Amin. Nice programlar nasip etsin. Hocam bugün birçok konuyu böyle derlemeye çalıştık. Kur'an'dan belirli başlıklar belirleyerek bunları açalım istedik. İsterseniz önce hocam Kur'an'da adaletin öneminden bahsedelim. Yani Kur'an'da adalet nasıl geçer? Zira Rabbimiz hep bizlere onlarca ayetinde adil olmamızı, adalette olmamızı, adil hükmetmemizi, hatta adil şahitlikler yapmamızı da bekliyor. Kur'an'ın adalete verdiği önem nedir hocam?
Kur'an'ın adalete verdiği önem bugün konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi. Ondan önce ama şöyle kısa bir giriş de yapmak istiyorum hocam. Şimdi bugünkü programda seninle şeyi konuşmaya karar verdik. Yani Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısı, nasıl bir zihin yapısı. Bunu biz burada konuşurken bir yandan da şuna dikkat çekmek istiyoruz. Yani sadece adalet ilkesi Kur'an'ın işte millete tanıtalım veyahut da bundan sonra konuşacağımız Kur'an'ın yönetim ilkelerini diyelim insanlara tanıtalım demiyoruz. Bir yandan şuna da dikkat çekiyoruz. Kur'an 7. yüzyılda Hazreti Muhammed'e vahyedildi. Nerede? Mekke ile Medine yöresinde. O dönemin tarihsel olarak bizim bildiğimiz bir kültürel seviyesi var, bir seviyesi var. O dönemde orada olan siyasi yapılar mevcut. İnsanların işte adalete, bilime bakışını kısmen biliyoruz. O dönemde vahyedilmiş bir kitapta böylesine bir adalet ilkesinin olması beklenir mi? Bilimsel görüşe bu kadar kapı açılması, bilim yapılması için bu kadar motivasyon olması beklenir mi? Bu kadar fikir özgürlüğü beklenir mi? Yönetim için böyle ilkeler konması beklenir mi? Bir de bu açıdan konuya bakın diyoruz. Yani bu programda biz sadece Kur'an'daki adaleti anlatmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin delillerinden bir tanesi olduğunu Kur'an'daki zihin inşalarını savunuyoruz. Adalet de Kur'an'daki zihin inşalarına bir örnek. 7. yüzyıldaki bir insandan böylesine bir zihin inşasının, böylesine bugün dikkat çekeceğimiz gibi zihin inşalarının yapılması beklenmez diyerek de buna dikkat çekiyoruz. Mesela işte adalet ilkesi dedin hocam. O dönemdeki şunu görüyoruz mesela Hazreti Muhammed'in indiği bölgede yaygın olan unsurlardan bir tanesi, kabileyi ön plana çıkartmanın önemini görüyoruz. Evet, bir adalete insanlar önem veriyorlar ama nasıl önem veriyorlar? Kendi kabilelerinin içinde olduğu müddetçe adalet önem veriyorlar. Ama başka kabilelerle kendi kabilesi arasında bir sorun olduğunda ne pahasına olursa olsun kabileciliği görüyoruz. Ya da biz beyaz ırkın üstünlüğünle ilgili tezlerin dünyada hatasının yaygın olarak anlaşılması bir yüzyıl bile değil. Bakın bir 20. yüzyılda anlaşıldı. 20. yüzyılın ilk yarısına girsek işte Amerika gibi birçok yerde aynı yerde yemek yiyemiyorlar birçok kafede. Zencilerin girmesi daha 20. yüzyılın ilk yarısında bile yasak. Yani bir yüzyıl bile geçmedi aradan. Değil mi? Irka dayalı ayrımlar. O ırka dayalı ayrımlar adaletin bir parçası olarak görülmemiş dünyada. Dünyanın birçok yerinde görülmemiş. Ama Kur'an'da baktığımızda ırkların çeşitliliği bir ayrımcılığın unsuru değil, bir Allah'ın yaratmasındaki çeşitlilik olarak, zenginlik olarak sunuluyor. Şimdi buna bu gözle baktığımızda yani 7. yüzyıldaki o ırklara dayalı ayrım, kabile, herkesin kendi kabilesini öncelikle tutması ve Kur'an'ın bunlara karşı çıkmasını gördüğümüzde Kur'an'ın işte 7. yüzyılda bunları söylemesindeki olağanüstülüğü fark ediyoruz. Çünkü Hazreti Muhammed'in peygamberliğini inkar edenlerin iddiasını o kendini çağını aşan bir zihne sahip değildi. Kendi o çağ sadece çağın bir insanıydı. Kur'an'da o çağdaki bilgisiyle yazıldı ve Kur'an'ın menfaati için uydurdu. Değil mi? En yaygın iddia bu Hazreti Muhammed'in. Burada tabii biz neyi göstermeye çalışıyoruz? Bir, Kur'an o çağdaki bir insanın zihniyetiyle yazılmış bir kitap değil. İki, Hazreti Muhammed bir kabileye mensup. İşte Kureyş'e mensup, bir ırka mensup, beyaz ırka mensup, bir cinse mensup erkek, fakat eğer ki Kur'an'ı kendi menfaatleri için uydurmuş bir insan olsaydı, işte beyaz ırkı kayıran ifadeler, Kureyş'i kayıran ifadelerin mesela Kur'an'da olmasını beklerdik. Oysa Kur'an hiçbir insanın diğerine işte takva dışındaki hususlarda üstün olmadığını söylüyor. Yani Allah'ın dinindeki duyarlılık, Allah'ın dinindeki titizlik, Allah'a karşı sevgisi tipi unsurlarla bir insan diğer insandan ancak üstün olabilir. Yoksa cinsiyeti, erkek veya kadın olması, bir kabileye mensup olup olmaması ve bir ırka, beyaz ırka veyahut da ne bileyim Japon ırkına veya Zenci ırkına mensup olup olmamasıyla, yani Japon ırkına kadar tabii sarı ırk demek daha doğru, sarı ırka mensup olup olması gibi unsurlarla bunun alakası yok. Bunları söyledikten sonra adaletle ilgili Kur'an'daki tabii biz bu Ramazan'da özellikle insanları Kur'an'la buluşturmaya çalışırken programlarımızda bol bol Kur'an ayeti de okumaya çalışıyoruz. Ondan Kur'an'da adaletle ilgili ifadelere de burada yer verelim. Mesela Nisa suresi 58. ayetten başlayabiliriz. Gerçekten de Allah emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel ömüt veriyor. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Yani insan arasında karar verenlerdeki adaletin önemli iki olması. Kur'an'ın birçok yerinden çıkan bir mesaj. Bir Nisa suresi 58 örnek olarak okuduk. Şimdi niye dikkat çektik? Kur'an'da bir topluluğun diğerine karşı kayrılmaması, işte kabilecilik gibi şeylerin olmaması geçiyor. İnsanlar özellikle ne zaman bir topluluğu diğerine karşı kayırabilirler? Bu kabilede olabilir, kabilenin altındaki ufak gruplarda olabilir, daha üst gruplarda olabilir. Bir topluluğa karşı kin duyuyorlarsa, o zaman onlar hakkında karar verirlerken onlardan intikam alma hissiyle karar verebilirler.
Adil olmaz artık.
İşte bu kabileden falanca bilmem kim benim geçmişte amcamı işte yaralamıştı deyip o kabilenin aleyhine mesela bir yerde karar vermeye çalışabilir mesela diyelim bir kimse. Yani adaletin önündeki en önemli engellerden birisi bir kimsenin bir topluluğa karşı veya bir bireye karşı duyduğu kin. Oysa Kur'an hükmedilince kinin yani kine göre hareket edilmemesine ne dikkat çekiyor. Maide suresi 8. ayet. Ey iman edenler, adil tanıklar olarak Allah için gerçeği ayakta tutun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun, bu takvaya yani dinde duyarlılığa daha yakındır. Allah'tan sakının, gerçekten de Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Diğer ne dedik? Bir ırka mensup olmak, insanları değerlendirmemizde, falancanın bir dili konuşması, işte Arapçayı konuşuyor mu, konuşmuyor mu, Türkçeyi konuşuyor mu, konuşmuyor mu, Farsçayı konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Bu bir üstünlük öğesi değil. Nitekim bir sürü Arapça konuşan üstün insanlar vardı peygamberimizin etrafında. Ama Arapçayı konuşan işte o dönemde peygamberi öldürmeye kalkan Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de vardı. Yani
onlar da
bir dili konuşmak üstünlük meziyeti değil. İşte beyaz ırktan olmak üstünlük meziyeti değil. Nice beyaz ırktan olanlar peygamberimizi öldürmeye kalktılar. Fakat o dönemdeki birçok işte zenci, cildi kara olan insanlar da işte Hazreti Muhammed'in yanında yer aldı.
Bilal Habeşi bunların en bariz örneklerinden
biri. Tabii en bilinen örneklerinden birisi ama yani ve Kur'an'da o dönemin zihniyetinde de bakın beyaz ırkın üstünlüğü olmasına rağmen ve Hazreti Muhammed de o ırkın mensubu olmasına rağmen Kur'an'da ırksal aidiyetlerin önemli olmadığına dikkat çekilmiş ki bu ırksal aidiyet adaletsizliklerin en önemli sebeplerinden birisi olabilir. Yani tabii ki biz bir ırka aidiz ama o aidiyet hissinin diğer ırkları küçük görmeye götürdüğü zaman veya diğerlerine karşı bir kin duymaya götürdüğü zaman bizi bunun bir adaletsizlik temeli olması mümkün. Kur'an'da bunun önüne engel koyuyor ayetlerindeki ifadelerle. Buna iki tane örnek ayet okuyalım. Birincisi Hucurat suresi 13. ayet. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimler ve kabileler ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız Ondan en çok sakınanınızdır. Dinde en titiz olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.
Yani beyaz olanınız, erkek olanınız demiyor hocam. Şu kabileye mensup olanınız demiyor. Aslında şöyle anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Doğuştan sahip olduğumuz, emek vermeyerek doğuştan bize yüklenen, Allah'ın bize vermiş olduğu özellikler hiçbir şekilde üstünlük sebebi değil. Kur'an'da bir yerde hüküm vereceğimiz zaman bu farklılıklara göre hüküm vermemizi değil, tamamen adalete göre hüküm vermemizi aslında talep
ediyor. Yani Allah diyor ki tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Bak farklı kavimler, kabileler var. Siz onları tanıyacaksınız, onlar hakkında öğreneceksiniz. Yani gidip de diğer kavimlere karşı sizin üstünlük taslamanız için, kendinizi yüceltmeniz için diğer kavimler, kabileler var değil. Bir de bu konuda Rum suresi 22. ayet okuyalım. Onun yani Allah'ın delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Gerçekten de bunda bilenler için dersler vardır. Yani Allah'ın sanatının en önemli göstergelerinden birisi evrendeki çeşitlilik. Bu evrendeki çeşitlilik nasıl karşımıza çıkıyor? İşte 10 milyonun üstünde canlı türü var bilinen. Kelebeklerin bilmem kaç tane çeşidi var. Karıncaların bilmem kaç tane çeşidi var. Her bir çeşidin ayrı ayrı kendine has vazifesi var. Bu çeşitlilik işte aslında Allah'ın yaratmasındaki muhteşemliğin göstergelerinden biri. Bu çeşitliliğin unsurlarından biri de insanların içinde farklı ırkların olması. Farklı ırklar işte değişik görüntüler ortaya çıkartıyor. Her ırkın sarı ırkında, beyaz ırkında, işte kızılderililerinde, işte siyah ırkında, bütün bunların hepsinin de kendine has bir güzelliği, kendine has bir özelliği var değil mi? Nevi şahsına münhasır bir özelliği var. Bunu da Allah ne diye değerlendiriyor? Bunlar Allah'ın işte delillerindendir diyor, Allah'ın ayetlerindendir diyor. Yani bizim demek ki ırklara bakmamız gereken göz bu. Yani bir üstünlük gözüyle, alçaklık gözüyle farklı ırkları değerlendirmek değil, Allah'ın yaratmasındaki çeşitlilik. Nasıl ki bir insan işte papatyanın ayrı bir güzelliği var, manolyanın ayrı bir güzelliği var, gülün ayrı bir güzelliği var, her birinin kendine has bir özelliği var. Biz de farklı dilleri, farklı ırkları bu çeşitliliğin bir parçası olarak görmemiz lazım. Bir üstünlük vesilesi olarak bunları değerlendirmememiz lazım. Diğer tabii bir üstünlük, yani insanların daha doğrusu üstünlük değil burada, adaleti yerine getirememesinin en önemli sebeplerinden birisi özellikle yakınları kayırma yönetimdi. İslam'ın ilk dönemlerinde de işte gördüğümüz kadarıyla belli halifeler yakınlarını kayırmakla suçlanıyorlar. Yani onlar doğru mu değil mi? Onu siyercilerin bırakıyoruz. Onların alanı. Onlar yani İslam ilk dönemiyle ilgili tarihçiler bu konuda farklı fikirler ileri sürüyorlar. Onlar tartışsınlar. Ama İslam'ın ilk dönemlerinden başlayarak Kur'an'daki o ifadelere rağmen yakınları kayırma zihniyeti, yakınları lehine karar verme ile ilgili uygulamalar başlıyor. Bu tabii adalet niye? Çünkü siz bir mevkiye birini getireceksiniz. Kur'an emaneti eline verin diyor. Yakınlarınızı kayırmayın diyor. Kur'an'ın bu ifadelerine rağmen yakınınızı getiriyorsunuz.
Kur'an'dan önce de değil. Yani Kur'an'dan sonra.
Tabii. Bir de veyahut da diyelim bir mahkemede karar vereceksiniz. O sizin yakınınız diye, akrabanız diye, diyelim babanız falan diye onun lehine karar veriyorsunuz. Burada mahkemede olması şart değil. Diyelim ki bir şahitlik meselesi var. Babanızla diyelim komşunun bir çekişmesi var. O siz babanız diye... Siz babanız ne bileyim o komşudan borç alıp da geri vermiyorsa veyahut da onun arazisine tecavüz ettiyse siz de bundan haberdarsanız babanız diye bile yanında duramazsınız. Burada adaletli olanı babanıza işte yanlış yapıyorsun diye uyarmanız lazım. Ve yarın biri size görüş soksa babanla o böyle dese doğruyu söylemeniz lazım. Değil mi? Çünkü Kur'an en yakınlarına, çünkü insanın adaletsizliği gerçekleştirmesi en muhtemel kişi yakınıyla başkası arasında bir ihtilaf varsa yakınını tutması şeklinde en çok adaletsizlik ortaya çıkar. Kur'an ifadeleriyle bunun da önüne geçiyor. Diyor ki, ey inananlar, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, bakın yani insanın en çok herhangi bir ihtilafta yanında olabilecek kimseler kim? Anne babası veya yakınları, hatta ondan daha çok kendisi. Şu Kur'an diyor ki, kendinizle başka arasında ihtilaf olsa bile, kendinizi de kayırmayın diyor. Anne babanızı da kayırmayın diyor, değil mi? Eğer ki bunların aleyhine bile olsa, yani kendi aleyhine bile olacak olsa, Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Çünkü Müslümanlar için Allah kendi nefislerinden öncedir. Madem ki öyle, böyle diyoruz, o zaman dediğini göster. Allah'ın başkasıyla arandaki ihtilafı, problemi gördüğünü görüyorsun. Sen kendi aleyhine de olacak olsa bir durum açığa koy. Ben ondan borcu aldım, geri vermedim de mesela.
Çünkü Allah benim için kendimden de öncelikli olduğu için, beni yaratan her şeyimin borçlu olduğumuzu itiraf etmemize rağmen, eğer bizden bir şey istiyorsa, tabii bu tip kendimizi de evet, feda etmeliyim.
Tabii bu tip ayetlerin sonunda Allah yaptıklarınızdan haberdardır ifadesi var, değil mi?
Evet,
yani Müslümanın zihniyeti sürekli Allah ben ne yaparsam yapayım ondan haberdardır şeklinde olması lazım.
Evet.
Ey inananlar, baştan okuyayım ayeti, Nisa 135. Ey inananlar, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Onlar ister zengin ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Ha bir de insanların birçoğunu zenginden yana olma, değil mi? Zengininden bir güç devşirme eğilimleri de oluyor.
Hocam hep, evet, güçlüye karşı insanda bir gerçekten merak ve yenme yel oluyor. Yani bu bugün bile pratik hayatta baktığımızda hatta zengin olup olmadığını bilmemiz önemli değil. Kıyafetinden, bindiği arabadan, üstüne başına bile bakarak insanlar bazen meyledip ona karşı bir hayranlık duyabiliyorlar.
Tabii yani tabii buradaki en büyük sorun işte o duyduğunuz hayranlık veya o zenginden bir menfaatin bir gün olur düşüncesi. Onu kayırmaya bir karar vereceğimiz zaman o zengin diye ondan yana, yani haklı olduğu için değil, zengin olduğu için ondan yana olmaya götürüyorsa bizi, bu Kur'an'ın uyardı bu ayetle işte çelişiyoruz demektir. Onlar ister zengin ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Adaletten dönüp de heveslerinize uymayın. Eğer eğrilik gösterirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Aslında Kur'an'daki yani birçok hükm, yani birçok uygulamanın özeti bence şu. Yani biz Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi sürekli gördüğünden haberdar olmak. Yani ibadetlerimizi yaparken, haramdan kaçınırken, insanlar arasında hükmederken, işte daha deminki ayetten dikkat çektiği gibi adaletli olup olmamada, herhangi bir şekilde diyelim birisi bize rüşvet teklif ederse, birisi bize bir şeyde emanet verirse onu geri vermede, veyahut da ne bileyim belli haramlara gireceğimiz zaman, her ne olursa olsun, yani samimiyetle vaktimizi nasıl değerlendirdiğimizde, fakirlere ne kadar el uzattığımızda, tüm bunlarla ilgili eylemlerimizde veyahut da yapmadıklarımızda, sırf yaptıklarımızda değil yapmadıklarımızda, Allah'ın yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan tamamen haberdar olduğunu bilmek. Aslında bu İslami davranışın bence çok bir özetleyin deseniz, tabii çok şekilde özetlenebilir ama bu da bence önemli özetlerden bir tanesi olur. Yani biz Allah'ı görmesek de Allah'ın bizi gördüğünden haberdar olarak eylemde bulunma. Yani bence İslam'ı en güzel özetleyen hususlardan bir tanesi.
Burada hocam şunu diyor ya ayette, yani nerede olursanız olun Allah'ın huzurunda olduğunuz bilincini asla unutmayın diye. Zira insan herhalde birçok hatasını ya da günahını adeta bunu unuttuğu zaman, yani bundan biraz mahrum yoksun kaldığı zaman hata yapmaya herhalde daha meyillidir.
Evet hocam. Burada tabii çok da önemli bir husus daha var Kur'an'ın dikkat çektiği. İnsanlığı adaletsizliğe sevk edebilecek önemli unsurlardan bir tanesi kendisine düşmanlık yapanlar, kendisine haksızlık yapanlar. Şimdi bize haksızlık yapan birinden hakkımızı almaya çalışmamız adaletsizlik değil.
Değil, evet.
Niye? Zaten kendi hakkımı alıyorum. Diyelim adam benden çaldıysa bir şey, bana borcunu vermediyse ben onu geri almaya çalışıyorum. Fakat şu ayrı bir şey, yani diyelim ki geçmişte aramızda bir ihtilaf oldu, ne bileyim bir kavga ettik, bana hak etmediğim şekilde kötü sözler söyledi falan filan diyelim. Ben yarın bu şahısla diyelim bir husus çıktı. Benim onunla başkası arasında hükmetmem gereken bir husus. Bu bana geçmişte bir haksızlık yaptı, böyle böyle sövdü diye. Ben onunla başka kişi arasında karar verirken, o bana geçmişte bunu yaptı, İntikam hissiyle burada da hareket etmemek önemli. Yani beni, kendimizi haksızlığa uğratan kişilere karşı bile adaletli olmamız lazım. Bakın Kur'an ne kadar ince noktalara dikkat çekmiş. Kur'an buna da dikkat çekiyor. Ve Hazreti Muhammed'e dikkat çekiyor. Hazreti Muhammed'e de diyor ki, yani sana karşı haksızlık yapanlar olduysa da diyor, onlar hakkında hüküm verirken adaletle hükmet diyor. Ki Hazreti Muhammed'e karşı haksızlık yapan kimse, değil mi, Allah'tan peygamberlik vazifesiyle görevli, Allah'ın elçisi, Resulü. Yani haklılığı en sabit kişi, Allah'ın elçisi olarak gönderilmiş kişi. Yani hiçbirimizin haklılığının başka birine karşı Hazreti Muhammed'in başkasına haklılığı kadar olduğunu iddia edemiyor. Ona bile Allah buna dikkat çekiyor. İşte o haksızlık yapanlara karşı kendisine, onlar arasında hükmedersen adaletle hükmet diyor. Yüz çevirsen çevir ama bir hüküm verecek durumda olursan da adaletle hükmet diyor. Bakın nerede? Maide suresi 42. ayette diyor ki, hep yalana kurak verir, durmadan haram yerler. Birilerini tarif ediyor Kur'an. Sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Aralarında hükmedecek olursan adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Yani adalet, kısacası Kur'an adaletin önünde en önemli engeller olan işte kinle hareket etmek, kabile ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, zengin fakir ayrımcılığı, değil mi? Yakınlara imtiyaz tanınması gibi adaleti engelleyecek bütün hususlara dikkat çekiyor ve adaletin her durumda önemine ortaya koyuyor. Adaletin önemi şurada, tarihin değişen evrelerine göre hukuklarda belli farklılıklar olur. Mesela diyelim ki bir şehir diyelim belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Kendi arazisinden ne bileyim birisinin tarihsel bir eser çıksa ne yapacağı, işte devletin malı mı kendi malı mı diyelim, bu konuda bir karar vereceksiniz. Şimdi bunu siz gidip direkt Kur'an'dan çıkartamaz. Çünkü Kur'an birçok hükmü de aslında bunu başka bir programda tartışırız. İnsanlara bırakıyor. Yani nasıl karar vereceklerini.
Adalet temel ilki olarak tabii. O zaman değil mi karşımıza çıkıyor?
Yani mesela Kur'an'da bir insanın ne bileyim yani bir araziden çıkan kuyulardan diye veyahut da ne bileyim kendi arazisinden akan bir ırmak var. O suyun yüzde kaçını kullanabileceğinle ilgili bir ilkeyi Kur'an'dan çıkartamazsın. Bu Kur'an açısından bir eksiklik değil. Bu şu demek, Kur'an o konudaki hükmü insanlara bırakmış demek. Yani benim buradan diyelim bir ırmak geçiyor, yan tarafa geçiyor. Ben bu suyun %99'unu kullanıp %10'unu mu bırakırsam adaletsizlik olur komşuma, %80'ini kullanıp %20'sini bırakırsam değil mi? Buradaki bir tam bir ölçüyü siz Kur'an'dan bulamıyorsunuz. Ama şunu buluyoruz. Adaletle hükmeden burada ne yapması gerekiyor? İşte kendi yakınlarına hüküm veriyorsa, işte senin arazinden diyelim ki bir ırmak geçiyor. İşte sen onun yüzünü de kullansan sana olur. Başkasına diyelim bu sefer onun arazisinden geçen su kendi yakınımıza geçiyor. Sen %20'sinden fazlasını suyun kullanamazsın diyorsanız.
Evet.
Ha bu olmaz. Yani siz farklı dönemler, farklı şartlar, farklı iklimlerde belki farklı yasalar yapabilirsiniz. Değil mi? Kur'an'ın yasalarıyla çelişmemek kararıyla ama her zaman için adaletin temel ilkeniz olması lazım. Yani hiçbir yakınınızı kayırmayacak, zengin fakiri kayırmayacak, ırkı kayırmayacak şekilde bütün kuralları oluşturmak zorundasınız. Yani bu tarih üstü Kur'an'ın koyduğu ilke. Kur'an her dönemin, her alandaki hukuk ilkesini koymuyor, onu insanlara bırakıyor. Fakat dönemleri aşan adaleti bir ilke olarak ve yakınları, kabileyi, ırkları kayırmamayı bir evrensel ilke olarak insanlara iletiyor.
Ki hocam aslında siyer tarihine de baktığımız herhalde peygamberimizin birçok defa Yahudilerle Müslümanlar arasındaki polemiklerde işte yanına gelip Hazreti Peygamber'in hakemliğine mesela başvurduklarında yeri geldiğinde Yahudileri de haklı çıkartan hükümler verdiğini hep tanık olmuşuzdur. Yani bunu bizzat içselleştirmiş bir Hazreti Peygamber var. Yani Müslüman aleyhine de olsa bazen onun aleyhine de şahitlik yapabiliyor yani.
Elbette.
Bu aslında Mekke'yi fethettikten sonra peygamberimizin şüphesiz bu başka ilkeleri de dahil olacaktır ama yine de Mekke'yi fethettikten sonra mesela Mekkelilere karşı intikam duygusuyla hareket etmemesi peygamberimizin. Yine onlar arasında adaletle hükmetmesi de bu herhalde önemli bir ölçüde olsa gerek değil mi onun örnekliğinde?
Tabii o da
peygamberimiz. Yani gözünüzde hocam hani şey diyor ya peygamberimiz yani Mekke kadar benim gözüme sevimli gelen bir şehir yok. Şimdi bu kadar sevmiş olduğu bir şehirden hicret etmek zorunda kalıyor. 10 küsur yıl ayrı kalıyor. Birçok şeyini orada bırakmış. Evini, arazisini vesairesini. Tekrar geri döndüğü zaman oradaki kendisine düşmanlık yapan insanlara karşı da hem belki merhamet ilkesi burada işleyecektir ama bir yandan da onları adaletsizlikle davranmayıp hareket etmiyor. Yine bir misyon var.
Ya burada şunu görüyoruz Hazreti Muhammed'in hayatında. Kur'an'daki ilkeler, o evrensel ilkeleri Hazreti Muhammed en güzel uygulayıcısı olmuş. Bir de elinde fırsat varken aksini yapmaya en güzel uygulayıcı olmuş. İşte dediğin gibi Kur'an'da mesela merhamet önemli bir ilke olarak geliyor. Mekke fethedildiğinde kendisine çok zulüm yapan insanlar var orada Hazreti Muhammed. Yani kendisine, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına zulüm yapmışlar. Hazreti Muhammed'i en sevdiği yani hayatını geçirdi Mekke'den gitmesine yol açmışlar. Orada tecrit etmişler, açlığa mahkum etmişler onu ve yakınındakileri. Onlara rağmen onlara o merhamet ilkesi Kur'an'da geçiyor. Onu yeri geldiğinde uyguluyor. İşte onlara merhametle davranıyor. Birçok olayda işte görürüz adalet ilkesiyle davranıyor. Ondan sonra Allah rızası için mallardan infak etmek, Kur'an'da fakirleri gözetmek geçiyor. Dünya malının hırsını yapmamak geçiyor. Bir görüyoruz Mekke döneminde Hazreti Muhammed sahip olduğu malı tecrit döneminde başkaları için sarf ederek o zor durumda bir yerde malsız kalacak dereceye sarf ederek onu gösteriyor. Bu sefer Medine'de bolluk oluyor. Karşı kabileler Müslümanları öldürmeye kalktıklarında yeniliyorlar ve onların malları ganimet oluyor. Bir zenginleşme, bollaşma oluyor. Orada Hazreti Muhammed bu sefer kendine köşkler yaptırabilecekken köşkler yaptırmıyor.
Sade yaşantısına devam ediyor.
Sade, evet yani mescitte taş taşıyor, yamalı elbise giyiyor, hasırda uyuyor. Oradaki etrafındaki insanlar nasıl hareket ediyorsa onu yapıyor. Oradaki fakirleri gözetiyor yine, onlara veriyor değil mi? Kendisini köşklere kaynak ayırsa oradaki birçok fakirin daha az kaynak almasına sebebiyet verecek. Ve bunu şunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Etrafındaki birçok insan Hazreti Muhammed'i o Medine döneminden sonra lüks yaşatmaya hazır. Yani Hazreti Muhammed'in canını vermeye hazırlar. O işte peygamberler için böyle şey gerekir. Bir köşk yaptırmanız gerekir dese hepsi köşk yaptırtmaya da hazırlar. Veyahut da ne bileyim işte beni bana şöyle o dönemdeki Bizans Roma'da olan veyahut da işte o dönemdeki Persler değil mi? O dönem büyük imparatorluklar olan mobilyaları, kıyafetleri bulun, en lükslerini getirin ben bunlardan faydalanayım dese. Bunu yapmaya da hazır birçok kişi bulunur. Ama hiç buralara Hazreti Muhammed gitmiyor. Yani Kur'an'da vaaz edilen ilkeleri uyguluyor. Biz şunu biliyoruz. Ancak samimi olarak inanç doğru eyleme sebebiyet
verebilir. İşte hocam siz tüm bunları birleştirdiğimizde bu parçaları en azından menfaati için uydurmuş olduğu iddialarına karşı da birebir bunlar somut örnekler.
Tabii biz burada bunu bir kez daha belirtelim. Bunları anlatmakla sadece Kur'an'daki adalet ilkesini anlatmaya çalışmıyoruz. Yani Hazreti Muhammed'in peygamberliğine, samimiyetine, menfaat için din uydurduğu iddialarına, 7. yüzyılda bir insanın o çağı aşan ilkeler koyamayacağına da bunların bir delil olduğunu bir yandan ifade ediyoruz.
Hocam diğer ilkeleri de göz atacağız ama
İnşallah.
Aramız geldi. Arayı verelim hocam. Daha sonrasında devam edelim. Efendim kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Caner Tassaman bugün bizlerle. İlk bölümde adalet konusunu ele almaya çalışmıştık. Sevgili hocam burada adalet demişken biraz Hazreti Peygamber'in de hani yönetimsel davranış modellerinden bahsetmeye çalıştık. Çok tartışılan meselelerden birisi. Yani felsefe tarihine de gitsek, insanlık tarihine de gitsek bir devlet nasıl yönetilir? Bir devlet yönetmenin daha doğrusu en iyi yönetim biçimi nedir gibi çok temel sorularla karşılaşıyoruz. Elbette ki Kur'an'ın da bu konuyla ilgili mutlaka bir şeyler söylemesi gerekirdi. Yani Kur'an'da devletin yönetim ilkeleriyle ilgili hangi maddeler var diye şöyle bir baksak.
Evet hocam, bu da tabii ki önemli konulardan birisi. Birçok kimse özellikle siyasetle ilgili konulara çok fazla konsantre, Kur'an'dan devletin yönetimiyle ilgili neler çıkar diye merak ediyor. Burada şunu söyleyelim. Birincisi Kur'an'dan detaylı bir şekilde bir siyasi sistem, yönetim şeması çıkmaz. Ve bu Kur'an içinde bir eksiklik değil, tam tersine aslında tam olması gereken Kur'an belirli bir yönetim şeklini farzlaştırmayarak değişen çağlara göre Kur'an'ın uyumunu sağlamış. Aslında bu benim kitabımda ayrı bir başlık. Kur'an'ın bilinçli suskunlukları diye ifade ediyorum ama tabii yönetim bunun bir alt kümesi. Kısaca şunu söyleyeyim. Yani Kur'an bir kabilede de uygulanacak şekilde gelmiş bir kitap, küçük kabilede büyük bir imparatorlukta da uygulanacak gibi bir iletişim çağında olduğumuz bu çağda da uygulanacak, bir tarım toplumunda, bir hayvancılıkla geçinen toplumda da uygulanacak. Küçük bir şehir devletinde de uygulanacak, büyük bir imparatorlukta da uygulayacak. Peki bütün bu farklı dönemlerde tamamen aynı siyasi yapının olması beklenemez. Eğer ki Kur'an'da kendi çağının zihniyetiyle yazılmış bir kitap olsaydı, Pekala şöyle bir şey bekleyebilirdik işte Hazreti Muhammed'den. Eğer ki Allah'ın gönderdiği bir peygamber olmasaydı. İşte o çağdaki bir kabile yönetimine benzer. İşte kabilenin reisleri şöyle şöyle seçilsin edilsin diye bir ilke Kur'an'da karşımıza çıkabilirdi. Ama işte Kur'an bu konuda bilinçli suskunluk gösteriyor. Yani yönetimin nasıl olacağıyla ilgili detayları vermiyor. Böylece ne oluyor? Kur'an'ın değişen çağlara uyumunun önü açılmış oluyor. Yani Kur'an'ın bir kez daha tekrar ediyorum. Söyledikleri bizim için tabii temel önemli. Ama neleri söylemediği de önemli. Ona da ilerleyen programlarda dikkat çekeceğiz.
Bu hocam mesela geçmişteki peygamberlerin... Hepsinin uygulamış olduğu bir devlet modeli vardı değil mi? Mesela bunları kınamıyor, bunları eleştirmiyor. Mesela birbirinden farklı peygamberlerin de devlet yönettiğini görüyoruz. Değil mi? Mesela Yusuf peygamberin, Süleyman peygamber mesela krallıkla yönetiyor. Ama Kur'an mesela bunu eleştirmiyor. Bir yandan Hazreti Peygamber'in devlet yönetimine baktığımızda Süleyman peygamberinkinden çok daha farklı. Biri daha doğru, biri daha yanlış gibi bir
tabii şey. Tabii ki kendi dönemine, kendi şartlarına, yönetilen insanların kültürüne ve... Yani coğrafyanın büyüklüğüne yöneten kimsenin, yani yönetimdeki şema değişilebilir. Yani değişmesi de gerekir. Kur'an tabii ki yönetimle ilgili detayların vermediğini saptamak çok önemli. Yani Kur'an'dan siz bir ne bileyim başkanlık sistemi de çıkartamazsınız. Yarı başkanlık sistemi de çıkartamazsınız. Parlamentonun ön planda olacağı bir sistem de çıkartamazsınız. Ama bunların olmaması gerektiğiyle ilgili bir şey de çıkaramazsınız. Yani Kur'an'ın belli bir siyasi sistemi yoktur demek aslında bunların hepsi olabilir. Siz aklınızı kullanın. Kendi döneminize göre parlamenter sistem mi, yarı başkanlık mı, başkanlık mı? Veyahut da ne bileyim küçük bir kabiledeyseniz böyle 2-3 kişilik bir heyetle mi yöneteceksiniz? Artık onu içinde bulunduğunuz şarta, döneme göre aklınızla belirleyin demek yani aslında. Kur'an'ın tam manasıyla bir şey söylemez. Bunun yanında peki Kur'an... Yönetimle ilgili suskun mu kalmış? Hayır. Kur'an yönetimle ilgili her dönemde geçerli olacak evrensel ilkeleri koymuş. İşte o kabilede de geçerli, imparatorlukta da geçerli, şehir devletinde de geçerli. Diğer taraftan 7. yüzyılda da geçerli, 10. yüzyılda da geçerli, şimdi o anda 21. yüzyılda da geçerli olacak ilkeler ama Kur'an'da var. Nedir onlar? Bir tanesi mesela devlet yönetimiyle de alakalı olan... Programın ilk yarısında uzunca işlediğimiz için hızlı geçeceğimiz adalet ilkesi değil mi? Mümtehine suresi 8 mesela gerçekten de Allah adaletli olanları sever diyor. Buna benzer Kur'an'da çok adalet vurgusu var dedik. Yani adalet ilkesi hem bireyler arası karar verirken önemli olduğu gibi bir devlet yapısına geçtiğimizde de elbette ki adalet en temel ilkelerden biri olmalı.
O zaman hukuk sistemi yine bir devlet için çok önemli olacak.
Tabii.
Değil mi? Devletin adaletle bireyler arasındaki meselelere karar vermesi de Kur'an'ın en temel tavsiyelerinden, emirlerinden biri.
Elbette. İkincisi, ilk programa az değindik, merhamet ilkesi de çok önemli. Şimdi Kur'an... Merhamete özellikle vurgu yapıyor. Birçok ayet değil mi? Allah'ın merhametine vurgu yapıyor kulları için. Mesela kulların birbirine karşı affedici olması geçiyor. Sonra kulların affedici olması istenirken Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz deniyor değil mi? Adeta yani.
Harika.
Siz yani hem Allah'tan sizin bütün günahlarınızı affetmesini istiyorsunuz. Başkasını azıcık affetmeye geldi mi de bir anda tıkanıyorsunuz.
Geçiyoruz, evet.
Samimiyetinizi siz bakalım ufacık bir şeyi. Evvela bir affedin de yani Allah'tan af isteme yüzünüz olsun diyor adeta Kur'an. Tabi bu son dediğim cümleler dolaylı yoldan çıkıyor Kur'an ama yani insanlara affediciliğini tavsiye edilmesi açık net Kur'an'ın ifadeleri. Şimdi bir de Kur'an'da o dönemin yöneticisi kim? Yani Hazreti Muhammed sadece vahiy ile insanları ileten bir kişi değil. Bunun dışında bir din getirmiyor peygamber. Vahiy ile Allah'ın bildirdiğini din yapıyor. Fakat Allah o vahiy ile beraber peygamberi o dönemin bir yöneticisi de yapıyor. O vahiy insanlara yerleştiren aynı zamanda kendi döneminin yöneticisi. Ve yine peygamberimizde güzel bir örnek yani üsvetün hasenetün güzel bir örnek olduğuna da Kur'an'da dikkat çekiyor. Peki peygamberimiz insanları nasıl yönetmiş baktığımızda yine Kur'an bunu bize açıklıyor. Etrafındakileri merhametle yönetiyor. Yani her fırsatta hani bazıları yönetim ilkesinde şunu beğenirseler ya. Azıcık burnunu çıkartanın başını es.
Evet.
Değil mi? Yani hiç kimse hiçbir zaman affetme. Bir yapıyorlarsa üçle ceza ver. Bu birçok tarih boyunca birçok kimsenin yönetim ilkesidir. Hayır. Hazreti Muhammed bunu yapmıyor. Etrafındakilere merhametle davranıyor. O zaman herhangi bir yöneticinin günümüzde değil, Kur'an'dan da ilham alacaksa yapması gereken ilkelerden bir tanesi merhamet. İşte Ali İmran suresi 159'da peygamberimizin yönetimci durumunda olan peygamberimizin merhametine dikkat çekiliyor. Ayeti de okuyalım. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandı. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderdi. Artık sen onları affet. Onlar için bağışlanma dile. İş konusunda onlara danış. Şimdi danışma ayrı bir ilke olarak birazdan bir daha inceleyeceğiz. Evet. Bir kere de karar verip azmettim artık Allah'a dayanıp güven. Şüphesiz Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Araf suresi 199. Sen af yolunu tut, uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Değil mi? Af yolunu tutması peygamberimize tavsiye ediliyor. Ve yumuşaklığı geçiyor. Bu da aslında devletler için işte olacak bence en temel ilkelerden birisi merhamet.
Şey de öyle değil mi? Hani kızım Fatma da olsa diyor ya. Yani eğer ceza verilmesi gereken kişi kızım Fatma da olsa diyor. Hani hiç göz kırpmıyor.
Tabii.
Yani bunu örneklik olarak hani dediniz ya hocam Üsvi Hasene. Tabii. Diye bir peygamberimizin örneklik boyutu var. Dolayısıyla yakınlarını da hiçbir zaman adalet konusunda taviz vermiyor. Kendi kızı dahi olsa.
Tabii şimdi Kur'an'ın kesinlikle sınırını çizdiği hususlar var. Onları yaparken yapılması gerekli şey nedir? Kur'an'ın çizdiği sınırı işte tam olarak uygulayacaksınız. Mesela nedir? Kur'an diyor ki Ramazan'dayız değil mi şu anda? Ramazan ayında oruç tutun diyor. Yani herhangi bir ayda kafanıza göre oruç tutun demiyor. Veyahut da 30 gün değil mi Ramazan sürüyor bazı seneler 29. İşte 30 gün kendiniz belirleyin onda oruç tutun demiyor. Ramazan ayında tutun diyor. Veya işte 15 saat oruç tutun demiyor Kur'an. İsteyen işte ne bileyim öğleden sonra başlasın, sabah kahvaltısıyla bozsun, isteyen akşamda bozsun demiyor. Herkese işte gece daha doğrusu şeyde fecir vaktinde başlayan geceye kadar süren bir oruç var. Güneşin batmasıyla işte oruçlar bozuluyor. Aynı saat dilimi, aynı dönem yemeyin, içmeyin, cinsel ilişkiye girmeyin şeklinde yapılacaklar da belli. Bakın tam bu sınırları belli bir ibadet oruç yapıyorsun.
Evet.
Domuz eti yemeyin. Sınırı belli ibadetler bunlar. Bir de Kur'an'da sınırları belirli ibadetlerin dışında geniş hüküm olarak yani geniş ilke olarak verilen hususlar var. Bunların içini nasıl dolduracağımız bize bırakılmış. Ama o ilkenin kendisini uygulamak farz. Mesela işte programın ilk yarısında bahsettiğimiz adalet ilkesi. Veyahut da şimdiki birazdan anacağımız yöneticilerin danışarak iş yapmaları geçiyor Kur'an'da. Şimdi yapacağımız ilke. Kur'an bunu ilke olarak koyuyor ama danışmayı nasıl yapacaksın? Teke tek çağıracaksın mı konuşacaksın? Halka açık bir canlı yayında mecliste mi yapacaksın? O danışmanın detaylarını Kur'an vermiyor. Veya Kur'an israf etmeyin diyor. Mesela ne bileyim yani bu kalemi biz işte ne kadar kullanacağız? Kalemin diyelim artık tükenmezinin çoğu bitti. Birazcık yazıp birazcık yazmıyor. Bozuk yazıyor. Bozuk yazınca da mı kullanacağız? Atsak artık israf. Yani bu detaylara Kur'an girmiyor. Siz bize bir ilke olarak israfı koyuyor. İsraf etmeyin. Artık onun detaylarına biz karar vereceğiz. Niye? Çünkü Allah yaptıklarımızdan haberdar. Adalette de aynı şey geçer, israfta da aynı şey geçer. Veya Allah'ı çok anın diyor Kur'an. Günde 220 kereden fazla anın demiyor. İstese Kur'an sayı da koyardı.
Doğru.
Ama çok anın Allah yaptıklarımızdan haberdar. Yani çok anıp anmamayla biz yani ne kadarı çok olarak değerlendireceğimizi kendi vicdanımızı da bir yerde ortaya koyacağız. Şimdi bu tip durumlarda baktığımızda peygamberimiz tabii ki kendi döneminin o şartlarına göre adaleti uygulaması da bizim için bir örneklik yani şeylik. Ama biz bugün bunu uygularken tabii kendi çağımızın da koşullarını göz önünde bulundurmamız lazım. Yani peygamberimiz işte merhamet ilkesini uygularken o döneme göre bir tek yönetici olarak uyguluyor bunu. Belki bugünkü bir devlet merhamet ilkesini uygularken böyle bir tek şahsın uygulaması olarak değil, bunu kanunda kalıcı maddeler olarak belki yazması daha yerinde olabilir. Veya peygamberimize danışın derken, peygamberimiz şahsen bir karar verirken 2-3 kişi etrafına toplayıp, çünkü daha küçük bir topluluk bugünküne nazaran, böyle danışıyordu. Günümüzdeki danışma meclisler ve hatta o meclislerin her birinin kendi sini o meclise seçenlerin, onları oluşturanların da onların ayrıca danışacağı alt meclisler şeklinde bir danışma sistemi yapabilirsiniz değil mi? Yani o danışmanın nasıl olacağı Kur'an söylemiyor. Kimden ama danışmayı söylüyor. Deminki ayette gördük Ali İmran 159'da ve dikkat edin. Danışacak olan kimse kim? Peygamber. Vahiy ile hareket ediyor. Vahiy ile hareket ettiği konuda danışıyor mu? Danışmıyor. Ama vahiy ile hareket etmediği konular var demek ki peygamberin danışması gerekiyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Peygamberin her hareketi vahiy değil. Her hareketi vahiy olsa Allah'ın birine danışması haşa mümkün mü? Değil. Ama Allah'ın, mesela Allah cihat emri veriyor peygambere veyahut da karşı taraf savaşıyorsa, Müslümanları öldürmeye kalkıyorsa siz bir savunma savaşı yapabilirsiniz diyor. Ve orada yine bir Müslümanların kendini yok etmeye karşı, yok etmek isteyenlere karşı duruşları var. Ama oradan savaşa çıktıklarında gelip de peygambere soruyorlar. İşte şöyle şöyle bize savaşta yap dedin. O dediğin yani bir vahiyle mi bunu söylüyorsun? Kendi fikrin olarak mı söylüyorsun? Ya ben kendi fikrim olarak söylüyorum. Ha, o zaman diyor işte bu su kuyularını tutsak biz daha iyi olur. Böylece karşı tarafa işte karşı bir üstünlüğümüz olur falan diyor. Hazreti Muhammed de onların dediğini yapıyor.
Bedir Savaşı gerçekten de böyle evet. Oldu. Mesela Uhud'da da hocam tam tersi oldu. Ya Uhud Savaşı'ndan önce peygamberimiz savunma savaşı istiyordu. Uhud'da özellikle bir de yeni Müslüman olmuş olan hani Medineli delikanlılar, gençler hayır biz savunmaya geçmeyelim, biz hücum yapalım, ilerleyelim deyince peygamberimiz sırf kendi görüşünden vazgeçmiş oldu. Danışmayla alınan karardan sonucu. Hatta böyle peygamberimiz işte bir zırh giyince biraz pişman olma emaresi de gösterirler. Ya acaba yanlış mı yaptık falan diye, ama işte meşhur orada peygamberimizin işte bir peygamber savaş zırhı giydikten sonra onu çıkartmaz deyip kendisinin aykırı olan bir karar çıkmış olmasına rağmen ona da uyum sağlamış oldu.
Tabii. Ama burada şunu görüyoruz. Yani tamam o dönemde danışma böyle. Bu dönemde ama o dönemdeki topluluğun sayısı milyonlarla bile ifade edilmiyor. Medine'de yine bir büyümüş topluluk var ama yani bugünkülerine nazaran çok daha küçük topluluk var. Evet. Şimdi bugünkü siz bir yönetici danışma deyince bunu çok daha sistematik hale getirmeniz mümkün. Onun nasıl olacağını Kur'an söylemiyor. Onu insanların kendisi karar verecek. Ama şu da çok önemli. Yani Kur'an danışmayı orada bir ilke olarak Kur'an ayeti yapmış. Hem tek bir ayette de değil. Demin gördük işte Araf 199'da geçiyor. 42. Şura suresi onun 38. ayetinde de dikkat çekiliyor. Diyor ki onlar Rablerinin davetine uyarlar ve namazı kılarlar. Onlar aralarında işleri danışarak hallederler. Bakın Müslümanların işlerini danışarak halletmesi geçiyor. Bir evvelki ayette peygambere bile sen danış diyor. Yani peygamber bile danışmanın dışında değil. Evvelki ayette onu söylüyor. Bu ayette ise genel olarak Müslümanların İşlerini danışarak halletmeleri geçiyor. Sonra onlarla ilgili kendine verdiğimiz rızıktan da harcarlar diye. Yani rızıktan harcama, namaz kılma, Allah'ın davetine uyma gibi olumlu özelliklerin arasında Kur'an, bir olumlu özellik olarak da birbirleri danışarak iş yapmayı Kur'an yerleştirmiş. Şimdi buradan geçelim yine Kur'an'ın koyduğu yönetimle ilgili diğer önemli ilkelere. Bir tanesi herkesin çok atıf yaptığı, fakat uygulamaya gel demek çoğumuzun durduğu bir ilke. Emaneti ehline verme. Evet. Kur'an emaneti ehline verin diyor bakın. Yani Kur'an diyor demek şu, yani Allah emrediyor şey yapıyor. Fakat buna karşılık ne yapmışız biz tarih boyunca ne yazık ki? O bizim köylümüz, bu işte benim yok yengem, bu yok kardeşim, yok o işte falanca zamanda bana iyilik etmiş biri falan gibi şeylerle biz emanetleri çıkarımıza olana, yakınımız olana, kabilemizden olana, hemşerimiz olana vermişiz. E ne yapmışız o zaman yönetimde sistemi? Batırmışız. Çünkü herkesin bir yerde yönetimin en iyi şekilde olması ortak menfaati. Siz ehil olanı oraya getirmediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Halkın hakkından bir şey çalıyorsunuz. Herkesin çünkü en iyi şekilde yönetilmekte bir hakkı. Bunun için mutlaka emaneti en ehil olana, tespit edebildiğinize vermeniz lazım. Yani biz tabii ki insanız. Her zaman emaneti en ehil olanı belki tespit edemeyiz. Ha, bunu nasıl tespit edeceğimizle ilgili de aramızda konuşmamız, o evvelki ayet bir danışmamız yani. Lazım. Evet. Ama sonuçta şu ilkenin olması lazım. Emaneti ehline vereceğim. Bu kaygıyla hareket etmemiz lazım. Bunu bir ideal hedef, ideal tip olarak belirlememiz lazım. Buna ne kadar yaklaşırsak o kadar başarılı oluruz deyip yola çıkmamız lazım. Bunu demişken bununla ilgili ayeti de yine okuyalım. Nisa suresi 58. Gerçekten de Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir.
Hocam hani az önce biraz Mekke'nin fethinden örnek vermiştik ya. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği zaman herkes çok merak etmiş. Acaba Kabe'nin anahtarını kime verecek diye. Hatta bizzat Peygamberimizin amcası Abbas gidiyor hocam. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarını alıp Peygamberimize getiriyor. Kendileri o dönemde Kabe'nin temizlik işleri gibi bir takım böyle Kabe'nin hizmetlerinden de sorumlu bir aile ama müşrikler. Yani Müslüman değiller. Ve Hazreti Peygamber tekrardan anahtarı alınmış olduğu Osman bin Talha'ya anahtarı geri iade ediyor. Çünkü diyor o işin hakkıyla yapıyor. Yani o işin ehildi. Oysa ki herkes anahtarı acaba Ebu Bekir'e mi verir, Ali'ye mi verir, Osman'a mı verir diye böyle merak duygusu içerisinde. Çünkü onurlu bir şey olacak hani o kişinin işte Allah'ın evi ve onun anahtarı ama illa bu Müslümanlar da olacak demedi ve evet. Bunu tekrar müşrik bayla geri verdi.
Aslında yani önemli olsa da dikkat çektin. Biz o demin vurguyu yapmamıştım. Yani iyi ki hatırlattın. Yani emanetleri ehil olarak Allah'a verin deyince Kur'an Müslümanlara da demiyor. Daha takva olanlara da demiyor. Bakın. Yani orada o emanet neyse verilen emanet neyle ilgiliyse ona en ehil olan kimse, o işi yapacak, en iyi becerecek olan kimse. Yani diyelim siz bir savaşa komutan atıyorsanız yani dünyanın en iyi, en yumuşak, merhametli adamı ama savaştan bir tecrübesi yok. Yani komutan atayamazsınız.
Doğru.
Veyahut da devletinizde ne bileyim bir belediyecilik varsa, belediye tipi bir şey, o belediyenindeki nin başına diyelim ki birini geçirecekseniz. Yani o kimse en ehil, onu bulmanız. En becerikli kimse, onu bulmanız
yani cinsiyet gerekir. Belirtilmiyor kadın erkek olması, değil mi? İşte az önce belirtmiş olduğunuz gibi işte siyah beyaz gibi ayrımlar.
Evet, kadın erkek mi, siyah mı, beyaz mı Müslüman değil. Hatta mı, Müslüman değil mi, mı değil miye bile burada aslında emanet ehili olmaya bakma değil mi? Yahudi bir Hristiyan da peygamberimiz zamanında bu tip işlerde ehil olanlardan faydalanabildi. Nitekim Osmanlı'da ve birçok İslam devleti de belli vazifelere değil mi diğer ehli kitaptan olanları atamakta da en ufacık bir beyiz görmemişler. Yine adalet ilkesi, tabii adalet ilkesi yönetimle çok iç içe olduğu için adalet ilkesinin bir alt kümesi olan bir ilkeyi bence yönetimle ilgili ayrıca da vurgulamak lazım. Çünkü adalet ilkesi deyince daha çok bazen hani bireyler arasında biz hüküm verdiğimizde birkaç birey arasında karar verdiğimizdeki hususlar için de ona belirtiyoruz ama burada bir devlet yönetimi ilkesi olarak da ayrıca dikkat etmemiz gerekli şeylerden bir tanesi şu, dil ve ırk ayrımı yapmamak. Evet. Yani birey de yapmayacak, biz de yapmayacağız ama genel olarak devletin de hiçbir şekilde yapmaması lazım. Mesela diyelim emaneti ehil olanlara verelim deyirken, hani dini değiştirmediği gibi bir adam mesela siyah ırktan mı, beyaz ırktan mı diye bir şeye de bakmamamız lazım. Ama tarihte biliyoruz ki çok bakılmış bununla ilgili Kur'an ayetleri. Atıf yapmayayım çünkü adaletle ilgili bölümde yapmıştık. Evet. Şimdi başka bir ilkeye dikkat de çekebiliriz Kur'an'da.
Son 5 dakikamızda kalmışken hocam.
Evet, onlara da dikkat çekelim. İki tane ilkeye daha dikkat çekelim. Bunlardan bir tanesi uzlaştırıcı olmak. Şimdi Kur'an'da mesela, Kur'an'da genel olarak baktığımızda fesat yapanlar, ortalığı karıştıranlara hoş gözle bakılmıyor.
Evet.
Bakılan şey Müslümanların birlik olması, fırkalara ayrılmaması Müslümanların, birbirine düşmemesi geçiyor. O zaman bir yöne veyahut da paramparça olmak Kur'an'da olumsuz sunuluyor. Mesela Haşr suresi 14. ayet diyor ki işte sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır. Bu şüphesi onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Yani birbirine düşme ve paramparça olmak bir akılsızlık ürünü. Bunu bir idealleştirmek. Yani ideal olan durum her zaman için daha güçlü olacağımız bir arada olma durumu olduğu gibi. O zaman yöneticilerin dikkat etmesi gerekli olan şeylerden birisi insanları birleştirmeye çalışarak yönetmek. Çünkü bazıları daha rahat insanları yönetmek için belli toplulukları birbirine düşünerek, birbirine kavga ettirerek kendi gücünü kaim tutmaya çalışmışlardır. Bu zaman ne olur? Yönetici kendini güçlü kılar ama bunun bedelini bütün toplum güçten düşerek ödemiş olur. Yani uzlaştırıcı olmak, birleştirici olmanın da Kur'an'dan da rahatça çıkan bir ilke olduğunu söyleyebiliriz.
Evet hocam.
Bir tane ilkeye daha dikkat çekeyim. Mutlaka burada benim söylediklerimin dışında da Kur'an'dan çıkartabilecek yöneticilerin ikeleri vardır ama ben yani kitapta bunlara dikkat çektim. Bir tanesi de mesela Kur'an'da rüşvet vermemeye de dikkat çekiliyor. Bakın Bakara suresi 188. ayet. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için karar vericilere rüşvet vermeyin. Diyelim bir konudaki karar verici hakim de olabilir. Ne bileyim siz iki kişi aranızda bir ihtilaf varsa bir kişi hakem seçmişsiniz o da olabilir. Yani böyle resmi göremdeki bir hakimden böyle bir ufak olayda karar veren, oradaki karar vermede yetkili kimse ona kadar bu ayet hepsine bakıyor. Yani rüşvet vererek kendi lehinize bir durum oluşturmayına da Kur'an dikkat çekiyor. Bakın Kur'an'ın bu ortaya koyduğu ilkelerin hangisinin evrenselliğine karşı çıkabilir, değil mi?
Doğru.
Her dönemi kapsayan, her farklı siyasi yönetimi kapsayan ilkeler olduklarını görüyoruz. Rüşvetin de zaten birçok toplumu kemiren bir sorun olduğunu biliyoruz. İşte dünyadaki nerede milli gelirde geri kalan ülkeler varsa, sorun yaşayan ülkeler varsa en önemli sebeplerden bir tanesinin tabii ki tek sebebi rüşvet olduğunu herkes söylüyor. Kur'an'ın da burada bu ilkeye dikkat çekmesi önemli. Tabii biz bunları yaparken şuna da dikkat çekmesi lazım. Biz Kur'an'ın ortaya koyduğu ideal durumu belirliyoruz. Müslüman olmamızın sebeplerinden biri de ki de buna da bu arada neden Müslümanım?
Evet.
Ona dikkat çekiyoruz. Kur'an'ın koyduğu ideal durumun gerçekten ideal durum olduğunu karar verip Müslüman oluyoruz her açıdan. Müslümanların bu ideal duruma ne kadar uyup uymadıkları ayrı bir sorun. Masaya yatırılması lazım. Eğer tarihin belli döneminde, belli yerlerde Müslümanlar bu ideal durumdan uzak kaldılarsa o zaman bu tabii ki bizim buradaki kınanması gerekli şey İslam'ın kendisi değil, o Müslümanların tavırlarıdır.
Bazen tersiz olmuştur ama değil mi yani? Dünyaya adaletle hükmettiğimiz, merhametle hükmettiğimiz, mesela birçok etnik farklı kökeni yönetmişiz ama onların hiçbirinin ırklarına doğrudan bir saldırıda bulunmamışız. Onları asimile edelim, yok edelim diye onların ibadethanelerine de tecavüz etmemişiz yani.
Tabii.
Bunlar da mümkün.
Doğru. Yani şöyle doğru diyeyim. Yani tarih boyunca İslam'ın vahyedilmesinden 7. yüzyıldan günümüze baksak İslam toplumları diğerlerine mukayese ettiklerinde bu konudaki sabıkaları daha az diyebiliriz. Ama hiç yoktur dersek tabii ki çok var.
Evet.
Çok var. Yani adaletsizle İslam toplumları içinde hükmedilmeler, rüşvetler, emanetin ehillerine verilmemesi yani peygamberimizden hemen sonra çok kısa süre sonra ne yazık ki bunlar başlamış. Ama bir baktığımızda mesela Endülüs'te baktığımızda biz mesela ne bileyim yani Müslümanların mı orada daha adaletle hükmetmişler? İşte Müslümanlardan sonra gelen Hristiyanlar mı orada hemen sonra adaletle hükmetmişler? Mesela Yahudiler veyahut da başka toplumlar. Hangisinin yönetimi altında daha çok adaletli muamele görmüşler dersek Müslümanların bu konuda önde olduklarını söyleyebiliriz. Yani Selçuklular olsun, Osmanlı olsun yani kendi dönemindeki birçok toplulukla mukayese edildiğinde onlardan daha adaletli olduklarını söyleyebileceğimiz durumlar var. Fakat buna karşı bunların içinde de yani demin söylediğimiz ilkelerle hiç uyuşmayan birçok durumun olduğu da ne yazık ki gözlemlenebiliyor. Yani bu tip şeylerde tarihi değerlendirirken biraz da mukayeseli değerlendirmek lazım. Evet. Ne kadar başarıya ulaştıklarını görmesi için. Bir de tek bir insanın bile bazen mesela ne bileyim bir yönetici oluyor. Bakıyorsunuz gerçekten emaneti çok ehline veriyor. Hiç işte ne bileyim rüşvet falan filan yemiyor. Ama ne bileyim işte başka bir Kur'an-ı ilkede mesela ne bileyim merhametli olmak da pek merhametli olmuyor. Mesela aşırı sert olabiliyor.
Evet.
Veyahut da ne bileyim yani başka bir yani bu ilkeleri bir de uyma, her ilkeye %100 uymak şeklinde her yönetici olmuyor. Fakat burada bizim açımızdan önemli olan şey şu. Yöneticilerin ne kadar doğru olduğu ona tarihçiler bir şekilde karar vermeleri lazım. Daha da önemlisi olan ahirette Allah zaten herkesin ne yaptığını en güzel şekilde ortaya çıkartacak. Fakat bizim burada değerlendirdiğimiz şey Müslümanların tarihte bu ilkelere ne kadar iyi uyudukları değil. İddiamız Müslümanların tarihte en adaletli toplumlar oluşturdukları da değil. Ne yazık ki Müslümanlara biz çok adaletsiz uygulamaları olduğunu gördük tarih boyunca. Fakat biz İslam'ın ortaya koyduğu sistemin yönetimle ilgili ilkelerin ideal olduğunu, kimsenin itiraz edebileceği bunlarda en ufacık bir husus olmadığı kanaatindeyiz. Bunu dile getiriyoruz. Yani Müslümanların yoksa tarih boyunca yaptıklarının hepsinin arkasındayız gibi yanlış bir iddia içinde değiliz.
Hocam teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Kur'an'ın ilkelerini konuşmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum kazandığınız için.
Ben teşekkür ederim. Zevkti.
Efendim Profesör Doktor Caner Tassaman bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.